أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rum suresinin huzuruna geldim. İsterseniz beraber olalım. Onun dediklerini dinlemeye, onunla bütünleşip nurumuz olsun da cennete gidelim demeye. Haydin. Rum suresinde Cenab-ı Hak bize kendisini tanıttı, diğer surelerde olduğu gibi. Ama 19. ayete geldikten sonra 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. ayetlerde ve min ayatihi başlıkları vardı. Yani bunca ayet hep onun ayetlerinden biri de ama biri de şu, biri de şu, sonra biri de şu diye Cenab-ı Hakk'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine bizi götüren ayetler, alametlerden söz eden bölümdeydik. Bir öncesini şöyle bir genel hatırlayalım. Mesela diyordu ki Cenab-ı Hak öyle bir gün gelecek, herkes tefrik olunacak. İyiler, kötüler, haklılar, haksızlar, doğrular, yanlışlar, hepsi ayan beyan ortaya çıkacaklar. İşte o dönem, o bir gün geldiği dönem, bir grup ki ana iki grupta toplanacak insanlar, bir grup amenu yapanlar, amilu salihat eyleyenler, inanan ve inancının gereğini yerine getirenler olacak. Onlar cennetlerde, cennet bahçelerinde nimetler içinde yararlanıp sevinecekler, rahat ve hoş bir vakit geçirecekler. Tabi Türkçe'de böyle kullanıyoruz, değilse cennette vakit geçirmek tuhaf elbette. Çünkü cennet vakit geçirme yeri değil, orada vakit geçmeyecek, orada ayrı bir vakit anlamına ebedilik başlayacak. Ama diğerlerine gelince ve emmellezine keferu, kafirler var ya, İşte o kafirler de hem de yani Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini yok sayan anlamına kafirler, gündemden kaldırmaya çalışan anlamına kafirler, bir de üstelik buna ek olarak kezzebu bi ayatina yapıyorlarsa, yani Allah'ın ayetlerini yok sayıyor, dalga geçiyor, yalan sayıyorlarsa, dahası ve lika'il ahireti, ahirette Allah'ın huzurunda olacakları gerçeğini yalan sayıyor, yok sayıyorlarsa, feulâike fil azabi muhtarun, onlar da azap içinde olacaklar. Yani azabı hazır eğlenecekler. Cehennemin azabının içindeler. Ben istemiyordum ya da cehennem mi? Hayır, ama cennet mi? Onu da vermezseniz vermeyin, ama ben mezarda kalsam, beni kaldırmasanız, beni diriltmeseniz diye çabalayanlar olacakmış. Kur'an bize öyle haber veriyor. Ah ne olaydı, ölmeseydim. Öldüm, işim bitseydi, ah nolaydı, dirilmeseydim, hesaba çekilmeseydim, kitabımı erdirilmeseydim, ne yapıp ettiğimin hesabını görmeseydim, cennet de olsa istemezdim ama cehenneme gitmeseydim, ben burada bitseydim, her şey tamam olsaydı gibi kendi kendine bir yapının içinde olacak insanlar. Onlar adına diyor ki Cenab-ı Hak, ey insanlar, ey kabul edenler ve reddedenler, âmenû ve amilû salihât eden ya da keferû kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirah yapanlar, ey cennetlikler, ey cehennemlikler, yani şu anda gidişiniz cennete ya ki cehenneme olsun, hangisinde idiyseniz ne olursa olsun, ama bundan sonra fesübhânallâh hîne tümsûn ve hîne tusbihûn ve lehul hamdü fissemâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhirûn olsun diyor Allah. Yani gece gündüz, akşam sabah, semada arzda veya öğlenleyin ya da herhangi bir vakitte, hayatınızın herhangi bir döneminde, mekanın herhangi bir anında hep Allah'la beraber olun. Allah'ın dediğini dinleyin, onu sübhan bilin, onu tahmide layık bilin, övgüye layık bilin, hamdü senaya layık bilin, onu sübhan, yani tüm düşünülebilecek eksik ve noksan sıfatlardan uzak bilin ki ancak o zaman kurtulabileceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hak kendisinin yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay tanınmasını ister. Yuhyil arda ba'de mevtiha olduğunun kabul edilmesini ister. Ve kezalike tuhracun, çünkü sonunda aynen böyle diriltileceksiniz diye örnek verir bize. Dönelim örneğe tekrar. Allah ki ölüden diriyi, diriden ölüyü ortaya çıkarır. Nice ölmüşler vardır, bakın ki ondan diriler, dirilere canlar verilen olaylar yaşanır. Ama nice diriler vardır, sanki o ölümü yaşar, ölüyü yaşatır, ölüm ortaya çıkar. Ya da işte böyle ölümünden sonra yeryüzü Allah tarafından diriltilir. Tıpkı o toprak gibi ölmüş insanlar da bir gün olacak, o topraktan diri olarak yeniden çıkarılacaklar. Bu ayetler bana şunları hatırlattı. Bakın, tümsun ve tusbihun, akşamladığınızda, sabahladığınızda, yani güneş battıktan sonrasında, güneş doğduktan sonrasında veya tuzhirun, öğlenleyin, güneş tepedeyken, aşiyen, tam geceleyin, yani hayatın değişik zaman programlarında, bir de semavat ve arz denilmişti ya 18. ayette, o da mekanın bütün boyutlarını gündeme getirerek sanki bu 2-3 ayet diyor ki bana, ey insanlar, siz insan olarak Allah'ın bir ayetisiniz, zaman Allah'ın bir ayeti, mekan da Allah'ın bir ayeti, siz zaman dilimlerinin hangisini, mekanın hangi bölümünde işgal ederek yaşıyorsanız, işte o konumda, o durumda tam ve mükemmel bileceğiniz tek direktif, tek kural, tek güzellik sadece Allah'ınki olacaktır. Eksiksiz ve noksansız bileceğiniz tek yaşantı Allah'a ait olacaktır. Allah ne dediyse işte o en güzeldir, dahası olmayacak kadar güzel. Bunu böylece bilesiniz diyen sanki bir ayet, iki ayet, üç ayet huzurundayız. İşte bu Allah, yani Sübhan bileceğimiz Allah, hamde layık bileceğimiz Allah, tüm zaman birimlerinde sözünü dinleyeceğimiz Allah, tüm mekan bölümlerinde huzurunda eğileceğimiz Allah, ölümü ondan diri çıkarabilir, diri mi ondan ölü çıkarabilir, ölüm çıkabilir. Çünkü yeryüzü ölümünden sonra yine onunla dirilecektir. Aklıma geldi, acaba bu neyin nesi? Yani tam öldü ölmek üzereyken ya da ölmüş diye bir kadın duydunuz, müdahale ettiniz, edecektiniz çünkü neredeyse doğum için gidiyordu, zaten öyle bir feryat vardı ortada. Aa, baktınız annesi ölmüş ama 3 dakika 5 dakika sonra dipdiri nur topu bir çocuk doğdu. Bu mu ki? Olabilir. Peki başka örnekler olur mu? Yani ölüden diri çıkar mı? Baktınız bir buğday bölümü. Yani şöyle bir avuç, iki avuç buğday bir kenara koydunuz, bir tasa, bir tabağa. 3 yıldır bekliyor. Hatta su koydunuz bir kaba, bir tasa. 3 yıldır da o bekliyor. Peki başka? Toprak da koydunuz yanına. O da bekliyor, havayla temasları dahil ama yan yanalar, birbirine karışmadan, sonra birleştiriyorsunuz, o ölü toprak nasıl da canlanıyor, o ölü buğday nasıl da canlanıyor, öyle görüyordunuz. Bu mu ki? Belki bu da olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim ölüm ve dirim konusunda, Kur'an'la beraberlik, imanla birliktelik konularını daha bir gündemde tutuyor olunca, acaba şöylesi daha hoş mu size göre de, bu ayet bir teşvik, bu ayet bir mesaj mı bu anlamda? Yani bu ayetler bana, ümidini kesme, kendini ölü mü bildin, zatti ölmüşün mü, hiçbir şeyin kalmamış mı, her şeyini kaybetmişin mi, olsun dirilebilirsin, çünkü Allah, ölüden diriyi çıkarmaya yetkilidir. Sen bunca yıllık ölümüne rağmen, yıllar yılı Kur'an'dan ayrı, yıllar yılı sünnetten ayrı, yıllar yılı Allah'tan, peygamberden ayrı olarak yaşayan, sanki ölmüş olan sen, Kur'an'a ve İslam'a göre hayat emmareleri taşımayan sen, canlılık unsurları ortaya koyamayan sen, bütün bu ölümüne rağmen ha gayret, ruh olan, can olan, dirilten vahiyle dirilebilirsin. Çünkü İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ de'âkum lima yuhyikum buyurur Cenab-ı Hak. Yani ey sizler, eğer Allah sizi, eğer peygamber sizi, size hayat kaynağı şeylere davetiye göndererek çağırmışlarsa hemen icabet edin. Demek ki Allah'ın ve peygamberin bize gönderdiği davetiyeler hep bize hayat kaynağıdır. Eğer insanlar onunla birlikte olurlarsa diridirler, canlıdırlar, can taşırlar. Ama vel mevta, biz ölmüşüz zaten, işimiz bitmiş zaten bizim diyorsa insanlar, onlar da beklesinler. Ölüleri Allah kıyamet gününde yeniden diriltecek ve hesaba çekecek. Ölü müydünüz yoksa ölü numarası mı yapıyordunuz diye o hesap kitap gününde anlarsınız, anlaşılır deniliyor sanki. Peki canlısınız. Günde bir cüz rahatlıkla, hatta ezbere, mana ve muhtevasıyla okuyorsunuz. Üstelik dahası var, onun kitabını yazacak kadar biliyorsunuz, bulunduğunuz yerde bunu gündemde tutuyorsunuz, siz Kur'an'ın hareket eden temsilcisi durumundasınız. Size bakınca insanlar sünneti yaşayan bir varlık olarak görebiliyorlar. Bu kadar öndesiniz, bu kadar cansınız, bu kadar canlısınız. Çünkü mesela Şura suresinin 52. ayeti ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina. Gerçekten bizim emrimiz, bizim dinimizin bir arzı olarak, bir tecellisi olarak işte sana bir ruh vahyettik, yani Kur'an gönderdik diyen Allah'ın canlılık unsurunu taşıyorsunuz. Evet, siz canlısınız, size bakan can buluyor, sizi gören canlılığı anlıyor, sizinle beraber olan sizden can kaynaklanıyor. Ama unutmayın, o canlılığınıza rağmen ölebilirsiniz, sizden ölü, işi bitmiş, yani dini bitmiş, imanı bitmiş, İslam'ı bitmiş bir ölü çıkabilir. Dikkat edin, öldürmeyin kendinizi. Öyleyse bunların vahiyle bütünleşmek anlamına da gelebileceğini düşünüyorum. Değilse bir tavuktan bir yumurta, ama yumurtadan bir tavuk çıkabileceği de anlatılır. Mesela İbn Kesir tefsirinde benzer açıklamalar görebilirsiniz. İşte bütün hayatın ölüm ve dirim konusunu Allah'a ait düşünmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Zaten Allah bir başka ayette diyordu ki: "Halakal mevte vel hayate liyabluvakum eyyukum ahsenu amela." Allah ki hem hayatı hem de ölümü sizi imtihan etmek için yaratmıştır. Acaba hanginiz daha güzel amel edecek? Hanginiz daha güzel hareket edecek? Ahsenu amela kimin olacak? Ben onu ortaya koymak, imtihan etmek için ölümü de var ettim, dirimi de var ettim diyor Allah. Yani birileri eğer doğuyorlarsa benim imtihanım içindir. Bana tabir caizse bir müşteri daha doğmuştur. Birileri ölüyorsa benim imtihanım içindir. Acaba ben onun dünyasına ölmeden ne kadar ulaşabilmişim? Eğer ki birileri değil, bense doğan, ben imtihan için doğmuşum. Ben ölüyorsam işte imtihanım içindir. O dönemde bitmiştir imtihanım. Yani imtihanın sonucu benim ölümüm demektir. Kezalike tuhracun. Yeryüzü de ölümünden sonra böyle dirilecekmiş. Yani bu ölüm ve dirim işinde ağaçlar ölmüş, yeniden dirilmiş konusu yerine, toprak ölmüş, yeniden dirilmiş konusu yerine, insanlar ölmüş ama yeniden dirilebilir, piyasa ölmüş, yeniden dirilebilir, İmana dayalı, İslam'a dayalı bir hayat vardı, canlıydı ama öldü, yeniden dirilebilir. Ya da canlıyken bilin ki tehlike var, ölebilir, yok olabilir bu canlılık bir gün, elbette bitebilir şeklinde bir uyarıyı biz yeniden bir kere daha anlayalım. Şimdi 20. ayetteyiz. Ve min ayatihi diye başlıyor. Evet, ve min ayatihi. Allah'ın ayetlerinden biri. Şu da Allah'ın ayetlerindendir. Ne o? En halakaküm min turab. Ama 21. ayet. Ve min ayatihi yine öyle. En halaka leküm min enfusiküm ezvacen. O da öyle devam ediyor. Yine bir yaratılış söz konusu değil mi? Kelimeyi anladınız. Ve min ayatihi en halakaküm min turab. Şu sizin topraktan yaratılmanız vardı ya. Ama 21. ayette yine bir yaratılış söz konusu. Diyor ki Allah, ve min ayatihi en halaka leküm min enfusiküm ezvaca, sizin için sizden eşler yaratması da onun ayetlerinden değil mi? Sonra 22. ayette yine bir yaratılıştan söz eden bölüm var. Ve min ayatihi halqus semavati vel ard, bütün gökler ve yeryüzünün yaratılışı da diye. Dahası yine çevredeki yaratılanlardan söz edecek ayetler gelecek sıraya. Ve min ayatihi menamukum billeyl. Sonra ve min ayatihi yurikumul bark. Yani geceleyin sizin uyumanız. Evet, hani şu şimşeği görüvermeniz, onunla karşı karşıya kalıvermeniz. Ve min ayatihi en tekumes sema'u vel ardu bi emri. Gökyüzü ve yeryüzünün yaratılması değil, var kılınması, halen varlığını sürdürmesi konusu da aynen onun ayetlerindendir diye Allah, onun ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden, bakın Allah'ı böylece anlayın diye ayettir bunlar anlamına bir takdimini görüyoruz. Dikkatinizi çekebildim mi? Hepsi gözümüzle görülecek, kulağımızla duyulacak konuları içeriyor. İşte Kur'an'dan öğrendiğimiz bir gerçek huzurundayız. Allah bize ya okununca, dinlenince anlaşılacak ayetlerle kendisini tanıtmış Ya da bu ayetler doğrultusunda düşünerek, bakınca, duyunca anlaşılacak ayetler çerçevesinde kendini tanıtmıştır. Hani yaygın bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı vardır. Birisi Kur'an kitabı, birisi kainat kitabı. Ama iyi bilin ki asıl olan Kur'an kitabıdır. Çünkü kainat kitabı Hazreti Adem'den bu yana aynı şeyleri haykırdığı halde Habil bir tür okumuş, Kabil bir çeşit okumuştur. Ad kavmi bir çeşit okumuş ama Hud aleyhisselam onlara şöyle okuyun demiştir. Ya da Semud kavmi böyle okumaya çalışmış ama Salih aleyhisselam şöyle okunsa güzeldir demiştir. Hülasa semavat ve arzdaki ayetlerin nasıl okunacağı konusu Allah'ın gönderdiği kitap ya da peygamberlerle ortaya koyduğu kitabelerle, kitaplarla anlaşılabilecektir. Değilse yanılgı kaçınılmaz bir sondur. İşte semavat ve arzdaki, gökler ve yerdeki, bakınca anlaşılacak olan, duyunca bilinecek olan, beş duyu organı ve akıl ile çözülecek olan ayetler, alametler ve işaretler var ya, onlar bizim gözümüzle, yani bizzat kendimizle, kendi çabamızla anlaşılacak ayetler olmasa da sonunda insanların elleriyle tutabilecekleri, gözleriyle görebilip gösterebilecekleri ayetler olduğundan dolayı bir ayrı grup teşekkül etse diyoruz. Hatta Kur'an'ın özü ve özeti olan Yasin suresinde bu tür ayetler üç ana grupta toplanmıştır. 1. Ve ayetül lehumul ardul meyteh. Ölü bir arazi, bakın ki bir ayettir diye önce mekandan söz edilir, sonra ve ayetül lehumul leyl diye geceden söz eden bir ayet, yani alamet ve işaret olarak zaman beyan edilir, sonra ve ayetül lehum enna hamelna zürriyetehum fil fülkil meşhun ile de, bakın sizin ilkiniz şöyle başlamıştı ki insan da bir ayettir denilircesine, işte bir üçüncü ayet olarak da o grup ortaya konulur. Bütün bu anlatılanlar, bütün bu söylenilenlerle ben özet olarak söylersem, Allah'ın gözümle göreceğim ayetleri insan, zaman ve mekan olarak üç ana grupta toplanır. Zaten semavat ve arzdaki gözümle görüp anlayacağım ayetler konusunda çok rahatlıkla şu iddiayı sürdürebiliyorum. Yani diyebiliyorum ki insanlar gördükleri, fark ettikleri, böylece anladıkları ayetler nedeniyle sonunda Allah'ın gerçekten güçlü ve bilen bir Rab, yani ilah olduğunu anlarlar. Demek ki gözümle anlayacağım ayetler bana Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini ortaya koyar. Yani onun güçlü ve bilen bir kimse, bir varlık olduğunu öğrenirim ben böylece. Güçlü ve bilen olunca, yani aziz ve kadir olunca, aziz ve alim olunca, işte ben bu özelliklerden sonra Cenab-ı Hakk'ın aziz ve alim oluşunun hayatımın rububiyet ve uluhiyet bölümünü dolduracak, benim dinimi tamamlayacak bir yanını yakalamış, anlamış olurum. Ne dersiniz? Sözü çok mu dolandırdık? Biraz daha sade demeye çalışsak, Allah affetsin. Üstelik aleyhissalatü vesselam Efendimiz der ki, konuşurken sanat yapanlara yazıklar olsun. Yani Türkçesi aynen böyle değil olsa da anladığımı söyledim. Yani sözü dolandırmak ya da anlamı anlaşılır hale gelmekten uzaklaştırıp önce problem edip sonra çözmeye çalışmak aslında dinin beli oluşuna, ayan beyan oluşuna engel olsa da gücümüz yetmiyor. Yani ben lafı süslemek için yapmam yanlışlığına inanan birisi olsam da süslemek için değil ama toplayabilmeyi beceremiyoruz belki. Ondan dolayı ancak bu kadar oldu. Yine tekrar başa dönüyorum. Özetleyip 20. ayetten başlayayım inşallah. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın hayata karışmaya tek yetkili varlık olduğunu anlatıyor. Buna Arapça tabiriyle ilah diyoruz. Yani Kur'an'ın, İslam'ın, peygamberin varlık sebebi budur. La ilahe illallah. Ama Allah'ın tek Rab oluşu, tek ilah oluşu gerçeğine götüren, onu bize anlatan Allah'tır, peygamberdir, Kur'an'dır, suredir, ayettir de. İşte o ayetlere biz baka baka Kur'an'daki ayetleri, yani okunan ayetleri, yani dinlenmesi gereken ayetleri öğrene öğrene bir de bakıyoruz bizim dikkatimiz semaya ve arza döndürülüyor. Yani mesela bakın semada uçan kuşlara deniliyor ya da İşte insanlar acaba düşünmüyorlar mı, etraflarına bakmıyorlar mı deniliyor. Ya da yıldızlar, ay, güneş gündeme geliyor. Ya da gece gündüz tanıtılıyor. Ya da ağaçlar, sular, ormanlar, çöller, kayalıklar, bağlar, bahçeler anlatılıyor bana. İşte bütün bunlar sana Cenab-ı Hakk'ın bir tek ilah oluşuna delalet eden ayettir, alamettir. Dinle bak, Allah bilendir. Bu kadar evrensel bir düzeni eğer bilmeden olsaydı yapabilir miydi? Bu kadar evrensel hakimiyete eğer gücü olmasaydı, eğer yetkili olabilir miydi? Ayetleri de var. Ondan dolayı elbette bal peteğinden karpuz çekirdeğine, elbette kalbin yapısından kan pompalanmasına, elbette ciğerin şöyle bir çarşaf gibi açılımından ya da kanın temizlenmesine ya da çiçekten böceğe kadar, aman efendim, rengarenk bütün varlıklardan desen desen bütün varlıklara kadar hepsini ben Allah'ı Rab ve İlah olma konusunda öğreneceksem, yani Kur'an'ın Bakarası, Âl-i İmran'ıyla Nisa, Maidesi, Ankebut, Rum, Lokman secdesiyle öğreneceksem, onlar bana güzellikler nakşedecek veya aşk edecektir. İşte onun dışında öğrenirsem, öğrenen nice binlerce insanın Müslümanlığına yararı olmadığı gibi benim de Allah korusun o safta yer almamı sağlayacaktır. Allah korusun. Ve min ayatihi, bu kadardan sonra işte onun ayetlerinden biri, en halakaküm min turab. Düşünüyor musunuz? Yani siz topraktan yaratıldınız. Sonra sümme izâ entüm beşerun tenteşirun. Sonra da Allah sizi bir beşer olarak, bir insan olarak haydi salıverdi, yeryüzüne dağıldınız ve insan olarak her bir tarafa yaşamaya gittiniz. Peki bütün bunları siz kendi kendine mi planladınız ya da kim ayarladı dersiniz? Toprağın insan olmasını düşünebiliyor musunuz? Yani bir adam hanımına tembih ediyor, bana şöyle bir azık hazırla ki bugün köye uzak bir tarlaya gideceğim diyor. Oraya gidiyor, sonra tarlayı sürüyor, sonra bekliyor, vakti geliyor ekim yapıyor, buğday götürüyor, sonra o buğday büyüyor, başak oluyor, sonra taneler, onu hasat zamanı biçiyor, sonra tabii o ara dönemlerde rüzgar oluyor, yağmur oluyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor, karın altında toprakta bekliyor bazen buğday taneleri. Onları ben tek tek anlatamıyorum tabii. Sonra o biçip geldiği, hasat eylediği o buğdayları değirmene götürüyor, un eğiliyor ya da bir başka şekle dönüştürüyor. Her zaman buğday ekmiş olmayabiliyor ya da kapısının önünde bir asmada üzüm salkımları da görebiliyor. Onları da pekmez etmişti zaten, yemişti de diyebiliyorsunuz. Yani toprak üzüme dönüşüyor, toprak buğdaya dönüşüyor, toprak benim soframa bir yemek olarak sunuluyor hanımım tarafından ve benimle beraber, derken benim özüm oluyor, sülalem oluyor, yani kendim oluyor, ben oluyor, benliğim oluyor. Gözüm ondan, kulağım ondan oluşuyor, ciğerimi, kanımı o oluşturuyor. Sonra ben hanımımla beraberliğimden sonra annem gibi, babam gibi ya da bugüne kadarki insanlar gibi bir sonraki neslin anası babası durumuna geliyorum. İşte böylece ben topraktan oluşuyor, benden sonraki topraktan oluşandan oluşuyor. Ama yine o da toprakla besleniyor, toprakla oluşuyor, toprak onu besliyor, toprak onu devam ettiriyor. Yani sadece Hazreti Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı bitti diyenler yanında bir de böyle her dem topraktan oluşmaya devam ediyoruz bölümü var ki bakın nasıl da oluyorsunuz. Toprak ayva oluyor yiyorsunuz, toprak nane oluyor yiyorsunuz, toprak üzüm oluyor, toprak su oluyor. Yani işte yeryüzü ondan bir parça biz alıyoruz ve biz oluyoruz. Sonra da adam olduk diyoruz. Küçücük bebekken, el bebek, gül bebek elde taşınırken, sonra aman efendim elbise giyerken, sonra biraz koşarken, önce dizüstü, sonra yüzüstü düşerken, sonra tek tek konuşurken, sonra arka arkaya sıralarken, sonra hayata hakimmiş gibi davranırken, sonra biz işte yeryüzüne dağılmış insanlar oluyoruz. Bu bir ayet değil mi? Düşünüyor musunuz? Kim yaptı bu işi? Bunu bilen birisi yapmalı, buna gücü yeten birisi yapmalı değil mi? Demek ki toprağa hakim, dön, dönüş diyor, o hale gel, geliyor o da elbette. Ya da ol diyor, oluveriyor değil mi? Öyle olmaz mı söyleyin, başka nasıl olur sizce? Nasıl olabilir peki? Başka nasıl olmaya imkan hazırlanabilir? Toprak ve ben. Dahası Daha garip bir bölüm belki. Yani topraktan yaratılan ben yine toprağa dönüşme döneminde beni ben olmaktan alıkoyan hiçbir güç yok elbette. Yani ben ölünce inceliyorlar gözüm 3 saat daha sağlam, yok kalbim 5 saat daha çalışıyor. Aman efendim ciğerler şu kadar yaşıyor. Efendim damarlar bu kadar hareket ediyor. Beyni bu kadar şöyle veya böbrekler bu kadar böyle deniliyor ama ben ölmüşüm. Yani hayat emmareleri eğer bir fert planında tek tek birim birim olarak düşünülürse vücut organları hatta nice nice canlılık gösteriyorlar. Sakal biraz daha uzuyor, tırnaklar biraz daha büyüyor. Efendim vücut biraz daha yaşamasını sürdürüyor ama bakın ki insan ölmüş. Ama aynı topraktı, topraktan bir bölümdü. Sen ona hayat verildiğini, yani ruh üflendiğini anla bu arada diyor sanki. Her şey madde değil, her şey o toprak değil, her şey toprakla bütünleşmek anlamına, işte ruhun da toprağa verdiği şey ya da topraktan aldığı şey anlamına insanlıktır. O zaman insan insan olacaktır ve o insana eğer bizim ruhumuz, yani Kur'an bir şeyler kazandırırsa o zaman sen insansın. Değilse şairin biri diyor ki fark der cismu beni Adem'u hayvan ede best. Zaten Adem'le hayvanın cisim olarak, cüsse olarak, beden olarak ne farkı var ki edepten başka diyordu. Ademi zade eğer bir edebest Ademliyist. Eğer Adem oğlu edepsizse Adem değildir. Fark der cismu beni Adem'u hayvan ede best. وَمِنْ آيَاتِهِ Bir başka ayet grubuna gelince اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Evet bunlar ayettir, alamettir ama siz tefekkür ederseniz, siz tezekkür ederseniz, siz bilmeden yana, siz duymadan yana, siz akıl erdirmeden yana olursanız ki bu işaretler birer sonraki ayette karşımıza çıkacak. Önce tefekkür bölümü geldi. Fikrederseniz, fikir sahibi olursanız, yani düşünebilirseniz bu iş sizin işindir o zaman, işinizdir o zaman. Düşünün bakalım. Düşünüyoruz. Herkes kapasitesi kadar yeniden düşünüyor. وَمِنْ آيَاتِهِ Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşu, ilah oluşu gerçeğine götüren ayetler, alametlermiş bunlar. Zaten ayet demek, ona baka baka, onu tuta tuta, onu bile bile, onu okuya okuya, onunla beraber ola ola, o bizi nereye götürüyorsa işte o onun ayetidir diyecektik ya. Bakın işte biz kendimize bakarsak, kendimizden Allah'ın eşimizi yarattığını ve onun da bizim sükunetimiz için var kılındığını göre göre Allah'ın ayeti bilecekmişiz bu işi ve bizi Allah'a götüreceğine baştan inanacakmışız. O zaman yeniden dönelim olaya. Demek ki en halaka leküm size yarattı Allah. Min enfusiküm sizden olarak, sizden birini ezvacen eş olarak yarattı. Yani erkeklere kadınları eş yarattı da kadınlar erkekle eşleşmesinler mi? Ama öyle değil. Kur'an'daki ifade tarzı bu. Ey erkekler, Allah size sizden eş yarattı. Sizden biri olarak eşlerinizi var etti ve onun varlık sebebi liteskunu ileyha sizin onda sükunet bulmanız içindir. Ah, sözün burasına gelince ben ne anlatmaya ne de senin anladığını anlamaya cesaretim yok. Çünkü liteskunu ileyha'yı gerçekleştiren eşlerden söz ediyor Allah. Öyle bir eş ki sen eve giderken koşarak gideceksin çünkü sükunet unsurun orada. Oraya gidince rahat edeceksin, onu görünce rahatlayacaksın. Onunla beraber olunca, onun yanına oturunca, onun hazırladığını yiyince, onun sözünü dinleyince, onun gözüne bakınca sen sükunete erecekmişsin, rahat ve huzur bulacakmışsın. Böyle bir eşten söz ediyor. Oysa sen tanıdığım kadarıyla gece yarılarından sonraya kadar dükkanda siftinmeye, kendi kendine iş bulmaya çalışan birisi değil miydin son dönemde? Yani evde seni bekleyen birisi yok zannediyordun. O garip zaten çoktan kocasının eve gelmesi ümidini kaybetmişti. Çünkü kocası kasayla yeniden ya da keseyle ikinci defa nikahlanmıştı. Üçüncü bir nikahı falan yerdeki şube, beşinci bir nikahı falan yerdeki ikinci iş yeriydi değil mi? Öyle olunca Ama sen liteskunu ileyha olacaktın, onun için eve koşacaktın, onun için Allah'ın huzurunda olma bilinciyle onun yanında, onu emanet bilecek, onun yanında olacaktın. Kur'an-ı Kerim'de üç ana grup var bu liteskunu ileyha ile ilgili görebildiğim. İki de destek ayet. Hatırlayalım beraber. Allah, Kur'an'da bir Müslümanın sükuneti için diyor ki, sen eşinle sakin ol. Bir. Diyor ki, sen gece sakin ol. Geceyi onun için yarattım. İki. Ve üç diyor ki, siz meskenleriniz, yani sükunet mahalleriniz, evlerinizde sakin olun. Birleştirin üçünü. Siz geceleyin evinizde sükunete eresiniz. Sakin olasınız. Hani Arapçayı biraz bilenler, sakin demek tutarlı demek ya hani, sakin demek cezimli demek ya, sükun o demekti ya, bırakın sükunu, harekeyi bile unutmuş insanlar, çift hareke, şeddeli durumdalar neredeyse, alabildiğine hareketliler, sükuneti nerede bulsunlar, yani kendilerine sükuneti erdirecek ne bir geceleri var, ne bir eşleri var, ne bir evleri var. Bakın isterseniz, sokaklarda, caddelerde görmüyor musunuz? Birbirinin içine girercesine sokulan, birbirinin içine girercesine beraber, çevreden habersiz, dünyadan habersiz yaşayan insanlar görürsünüz. Yani haklarını yemeyin, onların şöyle sakin bir evleri ya da sükunete hazır bir meskenleri olsaydı, ne işleri vardı sokak ortalarında ya da kaldırımlarda veya park ve bahçelerin, bankların üzerinde? Değil mi ama, yani insanlar evde huzur bulacaklarını bilselerdi, hani mesela yaygın tabiriyle cicim ayını hayata boyunca yaşayabilselerdi, o tatlı bal ayını, cicim ayını eve daha erken, biraz daha erken acele gitmeye çalışmazlar mıydı? Ama heyhat, ne eşleriyle, ne gece, ne evlerinde sükuneti bulamayan insanlara söyleyin Allah aşkına, bu ayeti nasıl anlatsam? Ama eğer eşlerinin elinden tutup da insanlar peygamberin huzuruna gidip şöyle bir programla evi yeniden canlandırırlarsa belki bu ayetleri anlatmak daha kolay olacaktır. Benden bir örnek. Evde kaç kişiydiniz? Çekirdek aile mi? Yani kayısı çekirdeğinin acı, bazen bademin de acı olduğunu biliyorsunuz. Sizin hangi cins olduğunuzu bilmiyorum. Acı çekirdek mi? Öyle demeyelim öyleyse. Yani iki oğlunuz var, iki de kızınız, bir hanımınız da siz, yani kocanızla beraber siz veya, evet bir de kayınvalide ya da anneniz ama babanız da olabilir. Ha unuttunuz, tamam, iki aydır bir de yeğeniniz var yanınızda, belli bir sebeple o da sizin evinizde kalması gerekiyor. Hatta onun babası durumunda dayınız, o da üç gün sizin evde kalacak. Oldu, şimdi sizin evdeki insanları anladınız. İki oğlunuz, iki kızınız, bir dayınız, bir dayınızın oğlu, sonra bir de eşiniz, bir de anneniz, bir de babanız ve siz. Tamam, şöyle odanıza ya da salonunuza ya da girişinize ya da bağınız bahçenizin bir köşesine şöyle sıralanın, oturun bakalım önce bir. Sandalyada mı, isterseniz koltuğa oturun, ona şimdilik karışmıyorum, okuduğunuz şey karışacak nereye oturacağınıza. Sonra hepiniz bir ders düzeninde oturdunuz ve rahlenin üzerine ya da masanın üzerine koyun Allah'ın kitabı ya da sırayla, sonra o bitince peygamberin hadis kitabını. Mesela Buhari olabilir, Müslim olabilir, Tirmizi olabilir, Riyaz-ı Salihin olabilir ama hangisinden başlayacaksanız, mesela ben Riyaz-ı Salihin örneğini vereyim. Sonra deyin ki önce siz kenardan, henüz daha kitabın başında kimse yok. Önce bir Euzü Besmele çektiniz, Allah'a hamd ettiniz, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle konuşuyorsunuz, bu beraberliğiniz cennet sebebi olsun diye dua ediyordunuz. Sonra diyorsunuz ki, işte bu peygamberimizin sözlerini toplayan bir kitap, hepsi değil ama 1800 kadarını. Şimdi ben önce, hani ben önce sorumluyum diye, ben önce huzuruna gideceğim, size onlardan Türkçe sunacağım. Sanki peygamber söylüyor bana, ben size söylüyor olarak dinliyorsunuz. İşte onun huzurundayız. Haydi Bismillah diyorsunuz, gidiyorsunuz. kemali edeple ve hürmetle peygamberin huzuruna oturuyorsunuz. Siz o kitabı, yani kitaptan pasajları oradakilere, yani peygamberi peygamber bilip sevenlere okuyorsunuz. İyi mi? Kaç tane okudunuz? Olabilir. 10 tane yeter belki sizin için. Hesabınıza öyle gelmişse, o anda az gelirse daha çok okuyun. Ama ben belli bir sayı vermek istemedim, ama ondan az olmasın. Kimileri belki sevinmeye başladı. Oğlum, ben, eşim. 3 kişiyiz. Öteki daha çok küçük, zaten okuyamaz. Biri de yeni doğdu, 40 günlük. Öyle olunca biz günde 30 hadis okuyacağız, tamam kurtardık diyenlere. Siz bilirsiniz, mezara hazırlık konusunda yeter diyorsanız derim ben de tabii. Tamam, başladınız, 10 hadis okudunuz. Sonra yerinize kalkıp, yani yine edeple, hürmetle gittiniz, oturdunuz. Sırada kim vardı? Oğlunuz, geçsin o. Aynı şekilde sizin görevinizi değil, ama sizin de yaptığınız görevi, sizde gördüğü görevi o da, kocaman bir insan olarak o da üstlensin. O da otursun, o da başlasın okumaya. Kur'an mı? Evet, Bakara'dan bir 10 ayet ya da bir 3 sayfa, 5 sayfa, sonra arkasından gelen sayfalar, sonra arkadan gelen sayfalar, 10 ayet, 10 ayet okunsun işte öyle. Böylece ancak o zaman eve Allah gelmiş, eve peygamber gelmiş olmaz mı? Biraz uç oldu sözüm, biraz kaba oldu, biraz düzensiz oldu. Ben şöyle biraz daha düzeltsem, eve Allah'ın kitabı, eve peygamberin sünneti gelmez mi? Eve ayetlerin seslendirilmesi, eve hadislerin gündemde tutulması gelmez mi? O zaman o evdekiler birbirlerine sükunet unsuru olmaz mı? O evin insanları sevgide, nefrette, kabulde, redde, evette, hayırda beraber olmazlar mı? Düzenleri farklı, bakışları farklı, eylemleri farklı, emelleri farklı olmaz mı? İşte o zaman ayete yeniden dönüyoruz. Sizin, sizden birisi olarak eşinizin var edilmesini düşünmenizi istiyorum diyor Allah. O da bana işaret eden benim ayetlerim, alametlerimden biridir. Ve min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvacen. Sizden birisi olarak size ben eşler yaratmışım ve siz o eşlerinizle sükunet bulursunuz. Bulabilirsiniz. Bu bir cinsel sükunet değildir sadece. O ayrı. O zorunlu, o ekmek gibi, o su gibi, ondan kaçalım anlamına demiyorum. Zaten mesela Nur suresinde diyor ki Cenab-ı Hak, elbette toplumda evlenme ortamında olan herkes evlenmeli. Yok, evlenmeli değil, yanlış söyledim. Herkes evlendirilmeli. Yani topluma yük yüklüyor Allah. Ey bekar, sen evlen değil. Ey toplum, ey Müslümanlar, o bekar durumda. Ama dul. Ama hiç evlenmemiş fark etmez, onu evlendirin diyor Allah. Ve enkihul eyama minküm. Hepsi, genç ihtiyar, ilk defa, ikinci defa, ne zamansa yani, karısı ölmüş ya da boşanmış, kocası ölmüş ya da boşanmış, bir çocuklu ya da çocuksuz ya da daha fazla ya da henüz daha ilk defa evlenecek, hani kim olursa olsun evlensin, o sükunet unsurudur, onu kimsenin elinden kimse alamaz. Ama bir de onun ötesinde, sadece cinsel yakınlık anlamına değil, evlilik söz konusu, evleneceksiniz, sükunet bulacaksınız. Yani kenarda mırıldanan bir kedi bile, hatta tik tak eden bir saat bile yalnızlığımızı gidermeye bazen yeter diyoruz ya, öyle değil, eş edineceksiniz, ev edineceksiniz, geceleriniz beraber olacak Allah'ın huzurunda. Tabii bu kadarın üzerine bir görev yükleyen hadis hatırladım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir eş geceleyin kalkar da teheccüd için, gece namazı için, yani seher vaktinde uyanır da eşini de uyandırırsa, yani onda kalk derse, hatta kalkamaz uyanamazsa yüzüne su serperse, böyle bir sürahi suyu boşaltmayın da, öyle demek istemedim. Yani hani böyle onun uykusunu açarsa, Allah ona rahmet etsin, merhamet etsin diyordu ya, hadi bakalım kim kiminle sakin olacakmış, kim kimi, peki her gece mi, yapamaz mısınız? Siz bilirsiniz, her gece zaten peygamberimize farzdı. Hadi haftada bir bacanak günüydü değil mi? Haftada bir annemlere giderdiniz değil mi? Tamam, haftada bir, o gece, o akşama kimseyi karıştırmıyoruz, o bizim yıllardır tabumuz. O bizim tapulanmış gecemiz, ne evimize misafir alırız ne başka yere gideriz. O bizim arkadaş grubumuzun günüdür dediniz değil mi? Bir de hiç değiştirmeyeceğiniz ama sonra ikiye üçe çıkaracağınız bir de Allah'a ayırdığımız gecemiz olmasın mı? Elbette, işte o gece için birbirimize sükunet unsuru olsak. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahme. Dahası böyle sakin olan, sükunete eren, erdiren eşler birbirlerinin sevgi, rahmet, şefkat, merhamet unsurlarıdır aynı zamanda. Yani Allah sevdirince seviliyor meğer. Sevme diye bir şey yaratmış Allah. Nedendir bilinmez. Hem ki gariptir, senin hiç sevmediğini bir başkası sevveriyor. Nasıl iş anlamıyorum. Ama bir sevgi var elbette ortada. Evet. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahme. Dolayısıyla Allah sevgi versin diye, birbirine acıma, rahmet, şefkat, merhamet duygusu versin diye dua etmeyelim eşler adına. Tabi. Yani Allah eğer sevdirirse sevilirmiş. Çünkü bakın, insan sevdi mi birini, hani bu sevgiden dolayı gözü kör kulağı sağır olurmuş ya, gözü kör kulağı sağır olması onun sevmesi anlamına gelirmiş ya, işte böyle bir durumda insanlar Allah'ın ayet, alamet ve işaretini bizzat kendileri üzerinde yaşıyorlar olduklarını bilsinler, nasıl da seviyorlar, neydi o sevdikleri, neden seviyorlar, nedir o rahmet ve merhamet duyguları, nasıl da gelişiyor, bütün bunları yeniden düşünelim. Ama düşünmezsek ayet, alamet ve işaret olmazmış. Çünkü Allah diyor ki, inne fî zâlike le âyâtin, bütün bunlar li kavmin yetefekkerûn, eğer bir kavim tefekkür erbabı ise, düşünüyorsa, üzerine kafa yoruyorsa, ne yapsam diyorsa, ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorsa, işte böyle bir kavim için ayettir, alamettir, işarettir, nişanedir. Sonra bir ayet daha, üçüncüsü. Ve min ayatihi, eğer Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğine gitmek isterseniz, baka baka, düşüne düşüne, bile bile Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini bulmak isterseniz, işte size bir ayet daha. Halgus semavati vel ard, bütün gökler ve yeryüzünün yaratılışı. Yani göklerin yaratılışı ve de yeryüzünün yaratılışı. Dahası, وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ, sizin dillerinizin ve renklerinizin de birbirine ayrı ayrı oluşu, yani muhtelif oluşu. اِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِم۪ينَ, bütün bunlar eğer alim olmak isterse insanlar, eğer bilirse insanlar, işte onlara ayettir, alamettir, işarettir, veya tersinden okuyoruz, bütün bunları bilenler, işte onlar alimdir. Neymiş bu ayet? Gökler yüzü yaratılmış, yeryüzü yaratılmış. Daha önce ayetten öğreniyoruz. Gökle yer birmiş. Kâne târatkâ fefeteknâhumâ diyor Allah. Beraber de onlar biz ayırdık. Ha, o döneminde anladık. Peki daha önce? Daha öncesini bilmiyoruz. Hadi diyelim dumanmış ya da sudan var kılınmış. Peki daha önce? Daha öncesi olmaz ki. Çünkü bir vakitler, yani öncenin öncesinde hiçbir şey yoktu, sadece Allah vardı. Allah varken önce de yok, sonra da yoktu, hiçbir şey de yoktu. Yani zaman da Allah'ın yarattığı, mekan da Allah'ın yarattığıdır. Öyle olunca gök yoktu, gökyüzü yoktu, göğün yüzü olur mu bilmem ama yeryüzü hiç yoktu. Bütün gökler yok, yeryüzü de yoktu. Peki gökler olunca birden fazla mı? Elbette Kur'an'a bakıyoruz, en azından 7 tane gökten söz ediyor. Seb'a semavat. Bununla ilgili kafa yoran alimler iki tür yorum yapmışlar. 1. Gök çoktu, hem pek çok insan yaratılmadan önce, ama işte Allah onlardan 7 tanesini benim yaratılışım gayesine uygun, yani imtihan salonumun dekoru olarak düzenledi. Geri kalanlar o eski düzeninde duruyorlar. Bunlar imtihan dekorundalar. 7 tanesi. Bir böyle anlaşılmış. Bir de tüm gökler kategorize edilmemiş, gruplanmamış, tabaka tabaka olmamıştı. Sonra Allah onları 7 tabaka olarak belirledi. Yani 7 kat olarak ayarladı. Ki bu katlardan, bu katmanlardan bir tanesi وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهُ denildiğinden dolayı yıldızlarla süslü olan şu birinci sema ki onun da ne enini ne boyunu ne yüksekliğini, ne büyüklüğünü, ne ucunu, ne bucağını bilemiyoruz. Birinci kat sema böyle bilinmeze ulaşıyorsa artık ondan sonrasını siz kıyaslayın. 2 nedir? Sonra 5, 6, 7 nedir? 7 kat sema üstelik kürsinin çepeçevre 7 kat semayı kuşatan kürsinin yanında uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibidir, bir halka gibidir. Ve de onu da çepeçevre kuşatan, yani kürsinin de üzerinde onu çepeçevre kuşatan bir arş vardır ki, arş da kürsiye göre uçsuz bucaksız çölde bir bilezik kadar küçücük, kürsiye göre uçsuz bucaksız bir çöl gibidir. Söyleyin şimdi, bunların yaratılışını anlayın. Bunlar Allah'ın bilgisine, bunlar Allah'ın gücüne işaret etmez mi? Bunlar en bilen Allah, en güçlü Allah dememizi sağlamaz mı? En bilen, en güçlü olunca var mı ondan başka Rab? Peki Allah Rab olunca aynı zamanda o bizim ilahımız değil mi? Neden hep böyle bilen ve güçlüye getiriyorum? Çünkü Kur'an'ın özü ve özeti olarak bildiğimiz, yani Kur'an'ın kalbi bildiğimiz Yasin suresi bu konuları anlatırken bize bunu anlatıyordu. Çünkü diyordu ki, ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Yani bakın, ve ayetul lehumul leyl, daha önce ve ayetul lehumul ardul meyte, sonra ve şemsu tecri li müstakarrillaha, zalike takdirul azizil alim. Yani bütün bunlara etkin ve egemen olan bir güç olarak Allah var, aziz, mutlak galip ve yenilmez, güçlü bir Allah. Ve bu işleri bilen bir Allah olmalı elbette, yani alim bir Allah. Yine benzer bir konuyu siz En'am suresinin 95. ayetinden itibaren bakın ve yeniden gündeme getirin. Yani En'am 95. Şimdi orada şöyle konular göreceksiniz. Benden sonra siz yeniden bakın. Allah madde planında ne varsa yaratandır. Yani ağaç gibi, tane gibi, ot gibi. Ama madde olmayan varlıkları da yaratandır. Sabah gibi, gece gibi. Sonra göktekileri yaratan Allah'tır, yeryüzündekiler gibi. Sonra işte siz için yıldızlar yaratandır, onunla karanlıkta yol bulmanızı ortaya koyandır Allah. Sonra sizi işte Adem'den yaratan, sonra ondan eşini yaratıp da sizi öylece var edendir, gökten su indirendir, çeşit çeşit bitkiler bitirendir. İşte siz onları yiyorsunuz, biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Sonra semavat ve arzı ilk var eden, bu şekle koyan da Allah'tır. Arkasından der ki Allah, Zalikumullah Rabbukum, 102. ayet. İşte böyle böyle böyle bakarak anladığınız, bakınca bildiğiniz, görünce fark ettiğiniz ayetlerle size söyledim ki, işte Allah, Rabbiniz olan Allah'tır. Bu Allah Rabbinizdir. Bunu Rab edinin ve La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Sonra sadece bu sayılanlar ve sizin bildiğiniz konuları yaratan değil, Halik-u külli şeyin, var olan her şeyi var eden odur. Yıldızlar, ay ve güneşleri değil sadece, semaları değil sadece, arşı kürsüyü değil sadece, melekleri, cinleri, şeytanları da dahil, ne varsa var olanları var eden Allah, bize düşen ne öyleyse, o varlıkları sıraya koymak mı, gruplandırmak mı? Hayır, fa'budu, ona kul köle olun. Ve hu ala külli şeyin vekil, ve onu vekil bilin diyordu Allah. İşte buna göre eğer biz bileceksek, alim olacaksak, gökyüzü ve yeryüzünün yaratılışı Allah'ın ayetleri, alametleri, işaretlerinden biridir. Göklerin yaratılışı. Ben bugüne kadar öğrendiklerimden bir tanesini söylesem. Gök ve göktekiler, duyumsadığımız, fark ettiğimiz, gördüğümüz, elimize aldığımız veya kokladığımız her şey bir anlamda madde, biliyorsunuz. Peki maddenin oluşumunu düşündünüz mü? Yani bir noktayı devam ettirin, hareket ettirin, çizgi meydana gelir derler. Siz de duydunuz mu? Peki çizgi yürütün, bir alan oluşturur. Peki alanı yürütürseniz o zaman da madde olur işte, en boy ve yüksekliğiyle. Peki geriye dönün. Yani mesela önünüzde ne vardı? Bir masa. Masanın şöyle dört köşe bölümünü düşünün. Ya da herhangi bir böyle bir cisim. Dört köşe olsun. Şöyle bir yüzeyini diğer yüzeye doğru hareket ettirip daraltın. Sonra onu alan haline getirip tek çizgi haline getirin. Sonra o çizgiyi tek nokta haline getirin. Meğer bir noktadan oluşmuş her şey ve nokta eni boy yüksekliği olmayan vardır. Yani yoktan yaratılmıştır diyorduk ya. Belki de öyle. Ne dersiniz? Karışık ifadelerle din anlatmanın anlamsızlığına inanıyorum. İlgili olanlar için o kadarcık yeter. Ama bakın, gök yaratılmış ve yokken, yer yaratılmış ve yokken, olmayan Allah demiş ki ol, o da olu olu vermiş. Peki ya bizim dillerimize ne demeli ve de renklerimize? Hatta grup grup efendim Latinceden Grekçeye, Çinceden Finceye, Türkçeden diğer dillere kadar insanlar grup grup dil mantığında birbirleriyle anlaşıyorlar için bu ayeti okumak yerinde, ama hadi isterseniz biraz daha cesur olalım. Herkesin dili bir ayrı değil mi? Herkesin ifade tarzı ayrı değil mi? Herkes bir ayrı dil konuşmuyor mu? Hatta sevgi dili, beden dili falan diye karıştırırsak çok daha farklı şeyler çıkar karşımıza ve renkler de öyle değil mi? Herkesin rengi bir farklı. İşte bunca renk, işte bunca desen, işte bunca dil, işte bunca anlatım hep Allah'ın ayrı ayrı oluşu sebebiyle ayeti, alameti, işareti değil mi? Peki bir olsaydı? Evrende zaten hepsi birbirine tıpatıp benzeyen bir şey yok denilir. Oysa hepsi birbirine benzer bir açıdan. Yani Kur'an'ı da Allah öyle demiyor mu? Bir baktınız hepsine müteşabih diyor. Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen mesani. İşte Allah'ın kitabı ki hepsi ama birbirine benzer. Ama ne de doğrulukta, güzellikte, hidayet rehberi olmada, Furkan oluş özelliğinde. Ama bakın ki hepsi muhkemdir. Farklı ama sapasağlamdır. İşte bütün bunlar inne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Alimler için ayettir. Yani bu ayetleri anlayanlar alimdir. Eğer alim olmak isterseniz bu ayetlerle Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine ulaşın. Öylece siz de Allah'ın kulu, kölesi olun. Ancak hayatın gerçeği budur. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.